Ayrım 25, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 239. Francesca yüreğinin derinliklerinden, karnının içinden, ailesindeki bütün sorunların nereye çıkacağını biliyordu. Kendisine, kimseyle bu konuyu konuşmamıştı ama düşünmekten de kurtulamıyordu, kocasını öldürmüştü. Öfkesine, babasından miras kalan o ünlü aile öfkesine yenilmiş ve kocasını adamın kendi gözden düşmüş spor arabasıyla öldürmüştü. Günah çıkardı, bu ölümcül günahtan arınmayı çok istiyordu ama işe yaramazdı. Çünkü aslında pişman değildi. Billy ona ihanet etmişti, ailesine zarar verecekti. Hukuk fakültesinden beri yanında olan o kadınla yatarak ve bu konuda yalan söyleyerek kendisine zarar vermişti zaten. O fahişe Francesca'yı onu öldürmekle suçladıysa ne olmuştu? Bunda da bir adalet payı vardı. Aslında kadın bunu yapınca kendini daha iyi hissetmişti. Hem de kocasının parçalanmış kanlı cesedinin önünde. Özellikle de bunu itiraf etmekten nefret ediyordu. Ortaya çıkan adrenalini, duyduğu rahatlamayı. İşin bu kısmını unutmak dürüstlüğe sığmazdı. Öte yandan bir canavar da değildi. Yaptığı şey yüzünden perişan olmamak da elinde değildi. Kocasını öldürmüştü ve eğer ailesi hemen olaya el koymazsa hapislerde çürüyecekti. Küçük oğlu Sonny hayatının ışığı onsuz yapamazdı. Kendisi de onsuz yapamazdı. Böyle bir şey düşünülemezdi. Ama şimdi Tom Hagen'ın başına gelenleri gördükçe giderek daha iyi anlıyordu ki er ya da geç kendisi de yakalanacaktı. Ve muhtemelen pek geç olmayacaktı bu. Tanrı'ya şükür ikizdi de en azından Cathy'nin söylemeye gerek kalmadan bazı şeyleri anladığını hissediyordu. Ailesinin ikizi olmayan fertleri için üzülüyordu. Aslında Connie hala dışında hiçbirinin ikizi yoktu. Onun ikiz erkek kardeşi de anne rahmindeyken ölmüştü. Zavallı Connie daha doğmadan ölümle kuşatılmıştı. Kim bilir kendini ne kötü hissediyordu. Doğrusu sadece Connie değildi. Kimse bu konuda konuşmazdı. Aslında Francesca da bu ölü ikiz meselesini birkaç ay önce Noel'de Connie'nin vaftiz babası Ozzy Altobello gelip fazlasıyla uzun kaldığında çok fazla şarap içtikten sonra bir köşede sızlanıp ağlayarak şaşkınlıktan dona kalan Cathy ile Francesca'ya olayı anlattığı zaman öğrenmişti. Ertesi gün Connie'ye sorduklarında o hemen konuyu değiştirmişti. Amcalarına sorunca da Michael bunu doğrulamış ama o da konuyu hızla değiştirmişti. 41 yıl sonra olay hala listenin çok tepesindeydi. Zaten Francesca'nın ölü çocuğundan da kimse söz etmiyordu. Carmela, prematüre doğmuş ve sadece bir gün yaşamıştı. Dışarıda küçük Sonny kahkahalarla gülerek defalarca kazandım diye bağırdı. Connie, biliyor musun, dişlerinin arasına bir kibrit çöpü koyarsan soğandan gözün yanmıyor o kadar dedi. Bir yandan da fırının üstündeki kibrit kutusunu gösteriyordu. Francesca tezgahtan ayrılıp elinin tersiyle yanağındaki yaşları sildi, başını öbür tarafa çevirmişti. Kibritteki sülfür yüzünden oluyormuş. Connie bunu defalarca söylemişti. Francesca doğrama tahtasının başına döndü. Yapsana sen de dedi Connie, mecbur değilken ne diye acı çekesin karissima. Francesca içini çekti. Ne dedi Connie. İnsan içini çekemez mi? Eğer yaptığın sadece iç çekmekse tabii ama bana sadece iç çekmeymiş gibi gelmedi. Ve bir de bu vardı. Ailede kimse bir şey konuşmazdı ama insanın üstüne gelirlerdi böyle. Eh pekala deneyecekti. Düşünüyordum da dedi. Yani 1 milyon yıl geçse... Sesi kesildi. Connie manikotti tüplerini tabağa dizmiş üstüne makarna sosu gezdiriyordu. Beklentiyle Francesca'ya baktı. Francesca sanki söyleyeceklerinin ipuçları tavanda yazılıymış gibi yukarı baktı. Kimsenin, özellikle de Michael amcanın vakıf için çalışmayı sevmediğini sanmasını istemem dedi. Vito Corleone vakfını kastetmişti çünkü seviyorum. Sevmen gerekir. Connie Francesca'nın birkaç haftaya kadar Johnny'nin adamlarıyla Johnny'nin kendi vakfı hakkındaki planları görüşmek üzere Los Angeles'a uçacağını duyunca açıktan açığa kıskanmıştı. Üstelik Johnny ile bile değil sadece adamlarıyla görüşeceği halde. Seviyorum dedi Francesca, doğrusu insanı çok tatmin ediyor. Fakat aynı zamanda öyle bir şey ki benim hep daha yaşlı kadınların yapacağını düşündüğüm bir iş. Yani hayır işleri filan, bu doğru gelmiyor. Connie tavayı ocağa koydu ve kapıyı kapattı. Zaman ayarını kurmamıştı ve bu da Francesca'yı deli ediyordu. Herkes hatırlamayı ummakla yetiniyordu. İşte hatalar da böyle yapılıyordu, aşırı güven yüzünden. Söylemeye çalıştığım şey, dedi Francesca, büyüme çağımdayken biri gelip de 20'li yaşlarımda dul kalacağımı, hiçbir beklentim olmadan tek bir çocukla ve... Sana kim böyle bir şey söylüyor ki? Unut bunları, saçmalama. Bu senin hayatın. Bir takım uğubat hayaletlerin gelip de gelecekte ne olacağını anlattığı bir film değil. Benden tavsiye ister misin? Çok fazla boktan şey düşünüyorsun. Francesca'nın gözleri büyüdü. Connie kızardı. Elindeki mutfak bezini Francesca'ya fırlattı ve arkasını döndü. Francesca halasının ya da bu ailedeki herhangi bir kadının o kelimeyi kullandığını duymamıştı. İtalyanca küfür çoktu. Amerikan dilinde de daha ılımlı küfürler vardı. Ama bu hariç. Francesca mesele Johnny Fontaine değildi diye düşündü. Mesele Billy'ydi. Francesca'nın kanı tepesine sıçradı. Halası da Billy ile aslında neler olduğunu biliyordu. Connie kahvesinin kalanını kafasına dikti. Francesca da aynı şeyi şarabına yaptı. Dışarıda sürekli somurtan Victor Rizzi bir yere oturmuş radyosunu kurcalıyordu. Sonny ile küçük Mike futbol oynamayı sürdürüyordu. Victor ergenlik çağındaki bir çocuk olarak ufak kalmıştı ve kendisinden daha küçük olan iki çocukla aralarında pek fazla fark yoktu. 9 yaşındaki küçük Mike Rizzi tam anlamıyla Kuzey İtalyalı babasına benziyordu. Carlo'nun sarı saçlarını ve donuk mavi gözlerini almıştı. Hatta geniş göğsü ve iri kolları da babasına çekmişti. Sonny de benzer şekilde Francesca'nın babasının modeliydi. Yaşına göre iriydi, kıvır kıvır saçları vardı ve aynı gamzeli ortası yarık çeneye sahipti. Yararsız bir çabayla okul gömleğinin omuzlarına spor çoraplarını sokuşturmuştu. Böylece gerçek omuzluk takmış gibi göründüğünü umuyordu. Victor radyoda aradığı şeyi buldu, yine Beatles. O şarkıya eşlik etmeye başlayınca küçükler de ona uydular. Kadınlar göz göze geldi, belli ki ikisi de önce karşıdakinin açılmasını bekliyordu. Sonunda Francesca, haklısın dedi, tamam mı, haklı olduğunu biliyorum. Sadece aklıma gelince, yani bana neler olduğunu düşününce, garip geliyor. Düşünme bunu, bu bir teklif değil, azardı. Bunun aslında imkansız olduğunu biliyor muydun, dedi Francesca. Okulda psikoloji dersini öğrenmiştim. Bunun için bir deyim bile var. Zihin işleyişi ile ilgili. Bir şeyi düşünme dersen otomatik olarak onu düşünüyor. Şef bıçağını aldı. Bıçak hakkında düşünme. Okulmuş, diye alay etti Connie. Okulda Sicilyalılar hakkında hiçbir şey öğretmiyorlar. Sana bu kadarını söyleyebilirim. Dönüp ocağa baktı. Yeterince peynir koydun mu acaba diye düşünüyorum, dedi. İşte gördün mü, kolay. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Sen ne diye kendini farklı sanıyorsun ki ha? Başkalarından ne ayrıcalığın var? Francesca sinirlenmemeye çalıştı. Ailesindeki kadınlar muhtemelen yüzyıllardır aynı şeyi kızlarına, yeğenlerine söyleyip duruyorlardı. Kendi annesinden de sayısız kez duymuştu. Büyük anne Carmela'nın Connie'ye söylediğine de tanık olmuştu. Belki de herkes birbirinden farklı olduğu içindir. Yanlış, dedi Connie, tamamen yanlış. Bu herkesin inanmak istediği şey. Ama sadece teknik bir ayrıntı. Belki erkek olsan doğru olabilirdi ama bir kadın için... Ah Connie! Bak, kim umduğu gibi bir hayat yaşıyor sanıyorsun ha? Erkekler bile yaşamıyor, sahiden. Sence Mike ya da... Connie kendini tuttu, attığı bezi yerden aldı. Hayır, kimse öyle yaşamıyor. Benim gördüğüm şey bu değil, diye itiraz etti Francesca. Belki tam olarak düşündükleri gibi olmuyor ama aşağı yukarı tutuyor. Benim gördüğüm kadarıyla çoğu insan böyle. Mesela kim? Mesela annem, örnek olarak. Annen mi? Senin annen de bir dul. O da senin kadar genç yaşta dul kaldı. Sence bunu bekliyor muydu? Sen bekliyor muydun? Francesca elindeki bıçakla bir kabullenme hareketi yaptı. Pekala, güzel, ama sonuçta ailesinin yetiştirdiği şekilde yaşadı. Az ya da çok umduğuna yakın, yani senin gibi mesela. Benim gibi mi? Connie güldü. Ah tabii, sence ilk kocamın sigara almaya gidip bir daha dönmemesini bekliyor muydu? Sence? Francesca kuşkuyla başını kaldırdı. Connie gözlerini yumdu ve Francesca'ya gitmesini işaret etti. Francesca, senin bakış açını anlıyorum dedi. Carlo'nun kayboluşu resmi olarak söylendiği gibi kalmıştı. Ama Francesca Corleone ailesindeki her yetişkinin gerçeği bildiğini tahmin ediyordu. Tabii ki onun öldürülmesi de Connie'nin beklediği bir şey değildi. Devam et, özür dilerim. Sanıyor musun ki büyüyünce boşanmayı bekliyordum? Hayır Connie hala, sanmıyorum ama... Boşandın. Latince bir şeyler mırıldandı. Ben bile inanamıyorum. Ve ah o zavallı tatlı adam Ed. Ah tanrım. Durup güçlükle yutkundu. Ağlayabilirmiş gibiydi ama ikinci kocası ne zaman aklına gelse böyle yapardı. Ve asla ağlamazdı. Ed Federici çevredendi, muhasebeciydi. Babasının evlenmesi gerektiğini düşündüğü adamdı. Nitekim büyük baba Vito'nun ölümünden kısa bir süre sonra ve Carlo ile evliliği feshedilir edilmez evlendiği adamdı. Ed dürüst bir şekilde hayatını kazanan ve asla öfkeyle ona el kaldırmayan biriydi. Ama Connie'yi sıkıyordu. O sıralar iki kadeh şarap içse Ed'in Katsos'unun baş parmağı kadar olduğunu anlatarak ortalıkta dolanmaya başlardı. Üstelik kendisi ne zaman aşağıda bir şey hissetse Ed hemen yumuşuyordu. Ama şimdi Ed Federici, daha genç tıknaz bir kadınla mutlu bir evlilik yapmış olarak Rhode Island Providence'da yaşıyordu. Şehit olmasında Connie'nin kötülüklerinin de payı olan bir azizdi. Connie kendini toparladı. Sanki hep kötü şeylermiş gibi konuşuyorum, sanki insanı hep kötü sürprizler bekliyormuş gibi. Ama aslında öyle değil. Etrafına bir bak. Her hayatta sorunlar var, Carissima. Biz şanslı bir de sayılırız. Arthur Avenue'de yaşayan küçük bir kızken gün gelip de Manhattan'da bir çatı katında oturacağım aklıma gelir miydi? En güzel mağazalardan alışveriş etmeyi, en iyi restoranlarda yemek yemeyi, şoförlü arabalarla gezmeyi, ayağıma en iyi papuçları hem de daha podyumlarda görünmesinden aylar önce bekliyor muydum sanıyorsun? Peri masalı gibi, kim umabilir bu kadarını? Tamam ama bahse girerim, ailene bakmayı beklemişsindir ve onu yapıyorsun. Bu da bir nimet. Ama bu beklediğim bir nimet. Sen büyük annem gibisin, gerçek bir aile reisi. Aile reisi mi? Beni öyle mi görüyorsun, büyük annen gibi? Ben daha 37 yaşındayım. Aslında 41 yaşında olduğunu Francesca biliyordu. 37 yaş genç değil ki. 37 yaş yaşlı da değil. 37 yaş aile reisi olmaya yetmiyorsa kaç yaşında olmak gerekiyor? 37'den fazla, bu kadarını biliyorum. Belki 41'dir o zaman ama Francesca bunu söylemedi. Michael da seni aile reisi gibi görüyor. Michael'ın ne düşündüğünü sen bilemezsin. Biliyormuş gibi yapman iyi bir fikir değil. Francesca salataya son rötuşları yaptı. Sen ne dersen de ama durum bu. Özellikle de Teresa dönmezse ailemizi bir arada tutan sensin. Tıpkı o kötü günlerde annenin yaptığı gibi. Bu iyi bir şey, iltifat olarak söylemiştim. Connie tabakları aldı. Michael beni kardeşi olarak görüyor, tamam mı? Annesi ya da ailenin reisi olarak değil. Ve inan bana, Teresa dönecek. Tom o kötü şeyi yapmadı ve bunu hepimiz biliyoruz. Francesca bir şey söyleyecek gibi oldu ama halasının bir bakışını yakaladı ve kendini tuttu. Salatayı bitirip içkileri aldı ve masanın son hazırlıklarına yardım etti. 8 tabak. Masaya bunun 3 katı insan sığabilirdi ama eksilenler vardı. O da mağara gibi görünüyordu. Uzun bir süre Francesca ile Connie sessizce odadan odaya gidip geldiler. Sadece tabakların, kaselerin, gümüş yemek takımlarının, kalça darbeleriyle kapatılan çekmecelerin sesleri duyuluyordu. Bir an bile birbirlerinin yolunu kesmeden her şeyi masaya taşıdılar. Sanki hareketleri kurgulanmış ve binlerce kez tekrarlanmıştı. Sonunda Francesca, dürüst ol dedi. Tom'un o kadınla yıllardır birlikte olduğunu gayet iyi biliyorsun. Bu da kötü bir şey ve bunu yaptı. Yaptığını sen de biliyorsun. Connie etrafta dinleyen biri olabilirmiş gibi sağa sola bakındı ve sesini alçalttı. Elindeki tahta kaşığı suçlarcasına Francesca'ya doğru sallayarak ''Onun ne yapıp yapmadığını bilmiyoruz dedi, tamam mı? Ama sana bir şey söyleyeyim. Eğer Tom o fotoğraflarla oynanmış olduğunu söylüyorsa, bunun büyük bir oyun olduğunu söylüyorsa ona inanırım.'' ''Hayır, inanmazsın. Ben bir dakikalığına bile inanmış değilim.'' Bu konuşmaya devam etmeyeceğim. Sen de inanmıyorsun Connie, inanmadığını biliyorum. Tom bir erkek, tamam mı? Olduğu gibi kabul etmeliyiz. Erkek olmak mazeret mi? Hiçbir şey değil ama insanların umduğu hayatı yaşadığını söyleyen sensin. Ben sadece bazıları öyle dedim. Doğru ve ben de sadece Tom'la Teresa'nın her ikisinin de tam senin dediğin türde insanlar olduğunu söylüyorum. Kimsenin umduğu hayatı yaşamadığını söylediğini sanmıştım. Connie onu duymazdan geldi. Bak şunu aklından çıkarma. Tom'la Teresa her şeyin üstesinden gelecek. Onlar gibi insanlar böyle yapar. Teresa Tom'u daha önce de terk etti biliyorsun. Ara sıra yapar, genelde fazla uzun sürmez. O bir üniversite kızı ve darılma ama üniversitede kızlar çoğu zaman böyle yapar. Kaçarlar. Dur, şimdi de bunun Teresa'nın kabahati olduğunu mu söylüyorsun? Kocası Tanrı huzurunda yemin edip yeminini bozuyor, karısını aldatıyor. Onunla da kalmıyor, küçük düşürüyor. Sen de benim kadar iyi bilirsin ki bu ailede erkekler birbirlerine veya iş ortaklarına ihanet ederse hadi sonu kötü olur diyeyim. Kes şunu, anlamadığın şeyler hakkında konuşma. O yeminler sayılıyor anladığım kadarıyla. Ama Tanrı'ya ettikleri yeminleri ve karılarına ettikleri yeminleri bozmalarında bir sakınca yok öyle mi? Bu mu hiçbir şey? Doğru. Çünkü biz birer hiçiz. Tamam değil oldu mu? Kafana kakmaktan nefret ediyorum ama beklenen bir şey. Ben konunun öteki tarafını tartışıyoruz sanıyordum. Benim bir şey tartıştığım yok. Ailem için akşam yemeği hazırlıyorum. Bütün yaptığım bu anlaşıldı mı? Mutfaktaki saate bir göz attı ve manikot diye ocaktan aldı. Biraz fazla pişmiş gibi görünüyordu ama kötü değildi. Bütün söyleyebileceğim dedi, sen genç bir kızsın karissima. O yüzden hayatın umduğun gibi gitmediğini düşünebilirsin. Ama hayat kendi bildiği gibi gider ve güzel olan nedir? Güzel olan sonunda herkesin olması gereken yerde bulunmasıdır. Francesca şef bıçağını Evye'den alıp o malum filmde banyoya giren sapıkmış gibi havaya kaldırdı. Sakın bıçağı düşünme dedi ve bıçağı öfkeyle doğrama tahtasına attı. Senin neyin var dedi Connie. Bu meseleye fazla taktın. Mesele bile yok aslında dedi Francesca. Sonra kafasını sallayarak mutfaktan fırladı. Erkeklere ve çocuklara yemeğin hazır olduğunu söyleyecekti. Bahçeye çıkınca küçük oğlu onu gördü ve çılgınca güldü. Anneciğim diye bağırıp acıklı omuzluklarına vurdu. Ben adam deviren Frankie'yim. Bu Notre Dame'da savunma oyuncusu olarak oynarken Francesca'nın kendi kardeşi Frankie'nin lakabıydı ve seni durduracağım. Koşarak geliyordu. Francesca sakın denemeye kalkma ahbap dedi sırıtarak. Durdurmak için yaptığı şey beline sımsıkı sarılmak oldu. Omuzluklarını beğendim deyince çocuk yine kahkahalara boğuldu. Francesca sendeler gibi oldu ve arkalığı lale biçimindeki demir koltuklardan birine oturdu. Korku adeta gerçek bir dalga gibi çarpmıştı üstüne. Eğer Francesca bu çocuktan, bu gülüşten ayrı kalırsa, herhangi bir nedenle oğlundan ayrı düşerse buna dayanamazdı. Ama hayır, bunu düşünemiyordu bile. Gidip ellerini yıka dedi, siz ikiniz de, dedi küçük Mike ile Victor. Hadi koşun. Ayağa kalktı, kapının hemen içindeki duvara asılı telefona gitti ve dahili görüşme düğmesine bastı. Akşam yemeği dedi. Hemen geliyoruz dedi Michael. Hey Francie, ne var yemekte? Francesca Sonny'nin kuzenlerinin peşinden koridorda koşarak uzaklaşmasını seyrediyordu. Manicotti dedi. Yeterli miktarda yapıp yapmadıklarını düşünmeye çalıştı. O gece Kathy eve döndüğünde artık alışıldığı şekilde geç vakitte Francesca hala uyanıktı. Süitlerindeki oturma odasında kanepede oturuyordu. Televizyon kanalları kapanmıştı ve William Faulkner'ın Pilon'unu okuyordu. Kathy bu saatte ayakta ne işin var diye sordu. Francesca cevap yerine kitabını gösterdi. Ah dedi Kathy, pek iyi geceler. İçki içmişti ve kül tablası gibi kokuyordu. Bir dakikan var mı? Yani birkaç dakikan. Daha fazla okumaya dayanamayacaktı. Cevap vermek yerine niye kitabı kaldırdığını bilmiyordu. Ne oldu? Çünkü daha fazla kötü habere dayanabileceğimi. Hayır dedi Francesca, değil yani sayılmaz. Sadece endişelendiğim şeyler var. Sürüp giden şeyler, anlıyor musun? Kathy başını salladı. Evet. Sallanmıyordu, sarhoş değildi. Gelip Francesca'yı alnından öptü. Francesca ondan yükselen seks kokusunu duyabiliyordu. ''Yarın konuşuruz olur mu?'' dedi Kathy. ''Sabah 10'da derste anlatacağım kitaptan 100 sayfa daha okumam gerekiyor.'' Peki ne zaman sahiden konuşacaklardı? Yine de Francesca bunun da ucunu bıraktı. ''Hangi roman?'' diye sordu. ''51,5 numaralı konu başlığı.'' Aslında bir arkadaşımın. Derste anlatmıyorum. Yani sadece okuyorum ve iki kuruşluk değerlendirmelerimi söylüyorum ona. Düzgün düşünemiyorum. Çok yorucu bir gün oldu. Dönüp yürümeye başladı. Her şey çok yorucuydu aslında. Kendi kitabını yazmak dururken ne diye adamın tekinin aptal kitabını okuyordu. Bu da ilk 50 konu başlığı arasındaydı. Bil bakalım ne oldu dedi tam Cathy odasına giden köşeyi dönerken. Sahiden Francie tepemden duman tütüyor yarın artık. Connie hala belirli bir kelimeyi söyledi. Ne yaptı? Francesca ses çıkarmadan dudaklarını oynatarak siktir dedi. Kim sebep oldu bunu? Ben. Konuşmak istediğim bu muydu? Tam değil. Tamam yemi yuttum dedi Cathy. Ne halt ettin de Connie'ye o lafı söylettin. Yarın anlatırım dedi Francesca. Cathy tuş dedi ve başını öne eğdi. Ve iyi geceler. Bir saat sonra Francesca Sony'yi yeniden kontrol etti. Ağabeyinin doğum gününde yolladığı G.I. Joe bebeğine sarılmış uyuyordu hala. Cathy'nin kapalı kapısının ardında ışığı yanmaya devam ediyordu. Francesca ona seslenip hemen döneceğini söyledi. Dönecek misin? Cathy'nin sesi şaşkındı. Nereye gidiyorsun? Yürüyüşe dedi Francesca. Uyku tutmuyor. Dikkatli ol dedi Cathy. Bahçede yürürsün belki. Bunları söyleyen kadın Tanrı bilir kiminle, Tanrı bilir nerede yatağa giriyor ve sonunun nasıl geleceğini de yine ancak Tanrı biliyordu. Tamam dedi Francesca, görüşürüz. Yukarı çıkmak için güvenliği aşmak imkansızdı ama aşağı inmenin birkaç yolu vardı. Francesca asansörle birkaç kat aşağı indi ve asansörden inip koridorun öbür ucuna giderek arka merdivenlere ulaştı. Bunlar en üst katlara kadar çıkmadığı için güvenlikçiler tarafından izlenmiyordu. Park yerini geçip dar bir arka sokaktan üst caddeye çıktı. Oradan da York Avenue'ye doğru batıya yöneldi. Tom Hagen da bu yolu izliyor olmalıydı. Yanlış giden her neyse o yanlış gidene kadar mükemmel bir düzen olmalıydı. Francesca'nın Washington'da yaşarken öğrendiği bir şey de aslında yerel olan bir suç soruşturmasına herhangi bir nedenle federal hükümet bulaştığı zaman soruşturmanın karmakarışık bir hale gelebileceğiydi. Bir gün elmalar hakkında olurdu, ertesi gün konu portakallara dönerdi. Bütün ağaçlar sıraya dizilirdi muhtemelen. Bu özel vakada Francesca, Danny Shay'in olayın yakasını bırakmamasının, kendi kurmaylarından Billy Van Arsdale'in ölümünün öcünü almak istemesi yüzünden olduğuna inanıyordu. Aslında Arsdale ona Francesca'nın ailesi hakkında bilgi aktarıyordu. Dosyayı Francesca bulmuş, çalmış ve yok etmişti. Hatta Billy mafya olarak görülen bir aileyle evlilik bağıyla ilişki kurduğu için siyasi tutkularını asla gerçekleştiremeyeceğinden korktuğunu bizzat söylemişti. Anlaşılan bir nokta gelmiş ve durumu kurtarmaya karar vermişti. Başka bir noktada da ihanete uğramış, aklı başından gitmiş olan Francesca duygularına kapılarak misilleme yapmıştı. Basit gerçek Francesca'nın köşeye sıkıştığı ve köşeye sıkışan güçlü insanların yapacağı şeyi yapmış olduğuydu. Zor kullanarak köşeden çıkmıştı, harekete geçmişti, canını kurtarmıştı. Canını kurtarmaya ve bununla yaşamaya da devam ederdi. O Corleone ailesinin bir üyesiydi, bu kanında vardı. Ama sonra kendisini korumaları için Tom'la Michael'ı aramış ve olay başka bir şeye dönüşmüştü. Artık bazı ufak tefek konularda onlardan biriydi ama hayatının geri kalanında onlara borçlu kalacaktı ve olay buydu. Judy Buchanan'ın apartmanına gelmişti. Caddenin karşısındaydı. Bu saatte etrafta kimsecikler görünmüyordu. Sadece kaldırım kenarına park etmiş bir devriye aracı vardı. Kaldırım çiçek ve çöp doluydu. Dışarıdan bakınca bina bir şeye benzemiyordu. Yüzyılın başında binlercesi yapılmış olan üç katlı tuğla evlerden biriydi. Zihninde binayı televizyonda gördüğü sahnelerle birleştirmeye çalıştı ama sahiden yapamadı. Cinayet sahnesini kendi hayalinde yaratmayı denedi. Onun için bu daha kolay oldu, karşıya geçti. Yerlere atılmış posterlere bakarken smoking giymiş, gri saçlı bir Çinli yerden biter gibi karşısına çıktı. Elinde boynu bükülmüş sarı güllerden cılız bir demet vardı. Francesca ne kadar diye sordu. Adam söyledi. Ölü çiçekler için makul bir fiyattı. Polis camını açtı. Ne dedim ben sana Hopsing ha? Çinli Francesca'nın anlayamadığı bir şeyler mırıldandı. Sonra elindeki öbür çiçekleri de uzattı. Para istemez dedi belirgin bir tiksintiyle. Sen sevin. Kovasındaki suyu yere döküp kentin aşağısına doğru yürümeye başladı. Francesca elindeki çiçekleri sallayınca düzinelerde gül yaprağı döküldü. Polis kıkırdayarak şanslı geceniz galiba dedi. Buraya sık gelir misiniz? Francesca başını salladı. Adam kendi yaşlarında görünüyordu ama kendini salmıştı. Göbeğindeki düğmeler artık iliklenmese bile o eski hırkasını giymeye meraklı erkeklere benziyordu. Adamın çiçek satmasının kime ne zararı vardı ki? Dürüst bir yolla hayatını kazanıyordu ve polis bunu yapabildiği için ona polislik gücünü göstermişti. Üzücü bir durum dedi polis, yani şu evde yaşananlar. Çiçekler değil, çiçekler sadece sizin işinize yarar. Kucağınıza düşüverir böyle. Francesca çiçekleri ona uzatıp ister misiniz dedi. Ben çiçeği ne yapayım dedi polis, onlar sizin gibiler için. Sizin gibiler derken ne demek istediniz? Onlara ne dediğinizi bilemedim, yas tutanlar yani. Birine verirsiniz, karınıza, kız arkadaşınıza, annenize, herhangi birine. Annem Florida'da dedi, öteki ikisini ise hala arıyorum, çiçekler sizde kalmalı. Francesca pekala dedi, köşeye yürüyüp gülleri çöp tenekesine attı. Ben sadece yürüyüşe çıkmıştım dedi geri dönerken. Yas filan tutuyor değilim. O ölmüş fahişeyle ilgili hiçbir şeyi de istemiyorum. Evet bayan dedi polis, anlıyorum. İyi olacak mısınız peki? Olacak mıyım? Geleceği kim tahmin edebilir? Ben değil, o kadarını söyleyebilirim. Çok fazla düşünmemeye çalışacağım. Tanımanız gereken bazı insanlar biliyorum dedi polis. Bazıları zaten düşünemiyor bile. Francesca ona kızgınlığını belirtmek istercesine bir bakış fırlattı ve eve doğru yürümeye başladı. Sarı gülleri olan ve zorla uzaklaştırılan Çinli adam gibi aniden yerden biter gibi karşısına çıkan çöp kamyonlarının yanından geçerken ıslık çalmaya başladı. Sırf ıslık çalmış olmak için çalıyordu, aklı başka yerdeydi. Kim bilir kaç kez ıslıkla çaldığı melodinin aslında gerçek bir şarkı olduğunu fark etmişti. Mutlaka önceden duyduğu bir şeydi ama çıkaramıyordu. Hatta biri melodiyi tanıyıp Cole Porter'ın Ride'in High'ı olduğunu söylemişti. Ama ne zaman nerede duyduğunu yine de bilemiyordu. Nereden gelirse gelsin şarkının melodisi fark ettirmeden Francesca'nın beynine işleyip orada kök salmayı başarmıştı. Bilinen bir parçaydı. Herhangi bir yerde, radyoda, Cathy'nin plaklarında dinlemiş olabilirdi. İlla ki Johnny Fontaine'in Başkan Shea'in inaugural balosunda daracık bir smokiniyle de seslendirdiği üç şarkıdan ikincisi diye hatırlaması gerekmezdi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 251.